Ayrım 60, sayfa 703. Öğretmen Şatakya'nın taşkın iyimserliği kuşkucuların öfkesini daha da arttırmıştı. Son toplantıda olduğu gibi hiçbir görüşün netlikle açıklanamadığı boş ve öfkeli bir tartışma başlamıştı yine. Sadece bu kez tehditkar halk yoktu işin içinde. Gerçi sunak meydanında yoğun gruplaşmalar görülüyordu ama insanlar öyle cansız, öyle güçsüzdüler ki ne bir şey talep edebilecek ne de ayaklanabilecek halleri vardı. Kent polisi kısmen yarı baygın halde kısmen uyuyarak duruyordu barakanın önünde. Toplantı salonunda ise asayan tartışmanın gevşememesi için elinden geleni yapıyordu. Hatta Bolluğ'un hala gözü pek hayallere yol açtığı Bagratyanların erzak stoklarını ima etme cesareti bile göstermişti. Ne ki imalar boşta kalmıştı. Çünkü Gabriel birkaç gün önce bütün konserveleri mangalara dağıtılmak üzere kuzey mevziine getirtmişti. Güçlü uzatmalı Nurhan Çavuş çıta gibi zayıf kilise ilahicisine azametle yaklaşıp kösele gibi parmaklarını adamın boğazına geçirdi. Ve bundan sonraki ilk alçaklığında boğacağına dair söz verdi. Alışkanlığı olduğu üzere gürültüye bir süre sabreden Ter Haykazun, kuru ses tonuyla sessizliği sağlamaya çalışıyor, general ve kaymakamın ne kadar işe yarayacağı konusundaki anlaşmazlığın esir alınmalarından sonraya bırakılmasını söylüyordu. Bu arada tamamen kötü şeytanın etkisine giren Aram Tomasyan, nedensiz olduğu kadar ahmakça bir dikkatsizlikle Ortodoks papaza bağırmaya başladı. Ter Haykazun, sen başkan ve sorumlusun. Seni kararsızlıkla itham ediyorum. Her şeyi oluruna bırakıyorsun. Hiç kimseyle aranın bozulmasını istemiyorsun. Senin bu, nasıl desem, kayıtsızlığınla bugüne kadar gelebilmemiz mucize. En yüksek otoriteye karşı gelmesi şimdiye kadar görülmemiş, ilk defa gerçekleşen bir olay, hür fikirli Altuni'yi öyle öfkelendirmişti ki, protestan papaza karşı Ortodoks başpapazı savunmaya geçti bağırarak. Senin itham etmeye ne hakkın var delikanlı? Bir bu eksikti. Ne bizim hakkımızdan ne de hayatımız hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Çünkü baban seni daha küçük bir çocukken Maraş'a gönderdi. Hakkın olandan daha fazlasına uzatma elini. Aptal bir oğlan çocuğu gibi haddi bildirilmiş, kendi densizliğiyle kanayan Aram'ın sesi ve görüntüsü dikleşmişti. Yabancı olabilirim. Sizi anlayamamam da mümkün. Ne ki sizler aranızdaki gerçek yabancıları çok iyi anlıyorsunuz. Ama önerimde ısrarlıyım. Bundan da öte. Kendim ve ailem için doğru gördüğüm şeyi yapmakta kararlıyım. Ayrıca hepimizin sonuna kadar birlikte yaşaması zorunluluğu nerede yazıyor? En akıllıca iş kampı dağıtmak. Her aile kendini kurtarmaya çalışsın. Bir yerde toplanmış kalabalığı ele geçirmek daha kolay. Eğer bütün sahile dağınık biçimde yayılırsak, hiç olmazsa bir kısmımız herhangi bir biçimde hayatta kalabiliriz. Ben ailemi, bütün ailemi toplayıp bir yol bulmak niyetindeyim. Bütün ailemi dedim, Gabriel Bagratyan. Son derece heyecanlı geçen sayısız konsey toplantısında Ter Haykazun hiçbir zaman sükunetini kaybetmemişti. Tam 6 gün önce Hrant Oskanyan'ı tekmeyle dışarıya attığında bile soğukkanlılığını yitirmeyecek kadar egemendi kendisine. Şimdi de beti benzi uçmuş halde ayağa kalkıp neredeyse törensel üslubuyla konuşurken öfkelendiği belli olmuyordu. Yeter, artık toplantılarımızın bir anlamı yok. Halk bize önderlik görevi vermişti. Burada bugün görevimizin 38. gününde karar alabilmek için manevi güce ve birliğe sahip olmadığımızdan konseyi feshettiğimi açıklıyorum. Düzen ve huzurdan sorumlu Aram Tomasyan gibi birinin topluluğumuzu dağıtmaya çalışması mümkün olabiliyorsa artık başkasından da itaat, tabi olma talep edilemez. Yani şu an köylerde önderler konseyi seçilmeden önceki durum geçerli. Muhtarlar kendi cemaatlerinden sorumlular. Ben de bölgenin başpapazı olarak yönetimi tek başına üzerime alıyorum. Bu sıfatla Gabriel Bagratyan'dan bugüne kadar olduğu gibi savunma komutanlığını yürütmesini talep ediyorum. Emirlerinde bağımsız olacak. Baskın kararı mı verir yoksa başka bir savunma önlemi mi alır onun bileceği iş. Kimse karışamaz. Ayrıca papaz sıfatıyla zamanını daha sonra bildireceğim bir ayin yapılacağını ilan ediyorum. Kurtuluş için herhangi bir olasılığı reddetmeye hakkım yok. O nedenle papaz Aram Tomasyan ayinden sonra halk önünde önerisini tekrar etme ve açıklama olanağı bulacak. Halkın çoğunluğu dağı terk etmemizi mi yoksa savaşçılarımızın cesaretine, komutanlarının planlarına güvenmemizin mi doğru olacağı konusunda karar verecek. Fakat halk herhangi bir karar aldıktan sonra gerek sözde gerekse de eylemle bu kesinleşmiş kararlara karşı gelen herkesin hemen kurşuna dizilmesi de kararlaştırılmalı. Evet, söylenecek başka bir şey var mı? 10 kez kabul, hiç olmazsa nihayet bu boş gevezelik son bulur diye homurdandı Hekim Bedros. Çoktan Krikor'un mirasçısı olmayan kitap kulesinin oraya gidip eski bir Brockhaus ansiklopedisinin renkli resimlerine hayran hayran bakmaya başlamıştı. Önderlerin çoğu da durumdan pek hoşnutsuz değildi. Terhaykazu'nun diktatörlük açıklaması başkalarının işine geliyordu. İyi günlerde liderlik rolü çok heyecan vericiydi ama yok oluştan bir adım önce kalabalıklar arasına dalmak daha iyi olurdu. Artık muhtarlar da sıradan birer köy yöneticisinden başka bir şey değildi. Bagratyan Köşkü'nün bahçesinde büyük bir toplantıyla kurulan Önderler Konseyi itirazsız, sessiz, sedasız dağılmıştı. Terhaykazu'nun akıllıca bir manevra yapmış ama aynı zamanda korkunç özveride bulunmuştu. Önderlik artık güvenilmez unsurlardan, huzursuzluk çıkaranlardan temizlenmişti. Ama o bu son anda halkını ölümden geçirerek Tanrı'ya doğru götürmek zorundaydı. Tek başına. Adamlar hükümet barakasını sessizce terk etmişlerdi. Papaz Aram Terhaykazu'ndan Gabriel Bagratyan'dan nefret ediyordu ama en çok da kendisinden. Babasına umutsuz sorularına yanıt vermeden aceleyle veda etti. Zeytun'dan sürgün günlerini acıyla anımsıyordu. O zaman da protestanlığın yüz karası olarak sürüsünü, çocuklardan oluşan sürüsünü üçüncü günde terk etmemiş miydi? Ve meslektaşı Nohutyan'ın bu tanrı şehidinin hiçbir zaman bocalamayan bu yaşlı adamın gitmesine izin vermesiyle görevini ihmal ederek kaçmış olmuyor muydu? Papaz insanların hep aynı günahın tuzağına düştüğünü fark etti acıyla. Bugünkü sınavda da çok kötü, aşağılık, şaşkın ve bencil davranarak başarısız olmuştu. Bir süre Damlacık'ta şaşkın şaşkın dolaştıktan sonra balık avının çözümü olmayan sorunlarıyla ilgilenmek için dik kayalıklardan sahile indi. Hiçbir yürek karası hissetmiyordu. Saatler geçtikçe içi katılaşmıştı. En iyisi halkın vereceği kararı beklemeden, öneriyi sunmadan Hofsannah ve çocuğu alıp gitmekti. Hizmetçi olarak Kevork yeter. Elbette babasını bırakmak zorunda kalacak çünkü o kaçmak istemez. Yüzücüler Arsus üzerinden İskenderun'a kolayca gidebilmişler. Küçük bir aile sahil boyunca 3 gün yürüyerek neden İskenderun'a ulaşmasın? Yüzücüleri barındıran Hoffman bir protestan olarak protestan papazını kapısından kovamaz. Böyle yüz kızartıcı bir başarısızlıktan sonra elbette papazlık görevi de son bulacaktı. Thomasian cüzdanını yokladı. 50 lirası vardı. Çok para. Sonra yüzü hoşnutlukla kasılmış halde ayağının altındaki kayalara vurarak parçalanan dalgalara dikti gözünü. Peki İskoi? Fakat ne Gabriel ne de Aram planlarını yerine getiremeyecek, halk oylaması da yapılamayacaktı. Baraj her zaman taşmaya fırsat bulmadan yıkılır ve hep de en beklenmedik yerden. Güney Kalesi çevresinde deniz tarafında geniş kurumuş otlaklarla kaplı bir düzlük vardı. Sarkis Kilikyan'la bu savunma kesiminin ihtiyatlı komutanı Hrant Oskanyan buraya oturmuşlardı. Birkaç adım ötelerinde uzun saçlı adam karanlık geçmişli 2 asker kaçağıyla birlikte Suriye'de konuşulan bütün dillerin melodik nidalarının eşlik ettiği midye kabuklarıyla oynanan bir oyuna dalmıştı. Öğretmen ettiği büyük laflarla sadece Rus'u etkilemek niyetinde değildi. Aynı zamanda sefih oyuncuların da düşüncelerinden bir kısmını duyabilmeleri için yüksek sesle ve şevkle konuşmaktaydı. Fakat kısa boylu adam ne kadar heyecanlıysa ağzında Krikor'un ateşsiz piposu upuzun yatmış Kilikyan o kadar sağır ve dilsizdi. ''Sen eğitim görmüş kültürlü birisin Kilikyan'' diye üsteledi dik saçlı öğretmen. ''Beni anlayacaksın mutlaka. Hep sustum biliyor musun? Düşüncelerim bana fazla iyiydi. Görüş ve düşüncelerimin çoğunu almış olan Krikor'la bile konuşmadım. Yaşamı tanıyorsun Kilikyan. Oradan oraya attı seni herkesten çok. Bak beni de öyle inanır mısın? Hrant Oskanyan hayatı boyunca pis bir köyde gülünç bir öğretmenden başka bir şey değildi. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Oysa Oskanyan'ın düşündüğü bir şey var. Duymak ister misin? Son vermek, anlıyor musun? Son vermek. Bütün bunların anlamı var mı? Sarkis Kilikyan doğrulup kendisine armağan edilmiş tütünün son parçasını eliyle ufaladı. Ötekiler saf sarı tütünü kuru yapraklarla karıştırırken o payının daha çabuk biteceğini aldırmadan saf haliyle içiyordu. Suskun adam Kilikya'nın kişiliğinde ustasını bulmuştu. Rus suskunluğuyla bir ağacın yapraklarını dökebilirdi. Oysa öğretmeni Krikor'dan kaptığı, özümsenmemiş, onun ağzında saygınlığı kalmamış düşünce kırıntılarının yüzdüğü laf deryasına sevk etmişti. Ben seni anladığım gibi sen de beni anlıyorsun değil mi Kilikyan? Konuşman gerekmez. Ben de senin gibi Tanrı'ya inanmıyorum. Böyle bir saçmalık neden olsun ki? Dünya uçup duran pis bir kütle, kimya ve astronomiden başka bir şey değil. Krikor'un yıldızlarla ilgili bir kitabı var, sana gösteririm. Her şeyi resimlerle göreceksin. Doğadan başka bir şey yok. Eğer dünyayı biri yarattıysa bu mutlaka şeytandır. Bir domuz, pis bir domuz. Fakat elimizdeki son şeyi bizden alamaz Kilikyan, anlıyor musun beni? Yüzüne tükürebilirsin, rezil edebilirsin, kimin güçlü olduğunu gösterebilirsin, dışına çıkabilirsin onun. Bak benim düşüncem bu işte. Önemsiz biri olan Hrant Oskanyan doğaya, şeytana, tanrıya haddini bildireceğim, onları cezalandırıp kızdıracağım. Egemenler karşısında güçsüz kaldıkları öğretmen Hrant Oskanyan'a öfkelenecekler, anlıyorsun değil mi? Düşüncemi benimseyen insanlar bile buldum. Geceleri kulübeleri ziyaret ediyorum. Ha ha, buna karşı Terhaykos'un hiçbir şey yapamaz. Aptal Kevork'un ölüleri kayadan denize atışını gördün mü? Beyaz kuşlar gibi uçuyorlar. Böyle düşünüyorum. İstemeden gebermeden önce sen, ben ve başkaları böyle ölelim. Küçük bir adım ve henüz denize değmeden hiçbir şey duymamaya başlıyorsun. Anlıyor musun beni? Sonra denizde eriyeceğiz. Böyle olmasını kendimiz istedik. Doğa, şeytan ve bütün alçaklar derslerini verdiğimiz için, çaresiz kaldıkları için öfkeden patlayacaklar. Beni anlıyorsun Kilikyan. Sarkis Kilikyan çoktan yine sırt üstü yatmıştı. Kayıtsız kuru kafası gökyüzünde hızla geçen bulutlara çevrilmişti. Oskanya'nın intihar söylevini dinlediğine ilişkin tek ipucu yoktu. Buna karşın oyuna ara veren uzun saçlı, doğayı kurnazlıkla mağlup edecek adama bakıyordu dikkatle. Sanki düşünceyi anlamış ve hiç fena bulmamıştı, biraz yaklaştı. Üç çadır mevkiindekilerin sandıkları çok mu? Öğretmen şaşkınlıkla ara vermişti konuşmasına. Onur kırıcı biçimde boşa konuşmuştu demek ki. Ne zaman üç çadır mevkiinden konuşulsa yüreği acıyla dolardı. Öte yandan bütün bu kendini beğenmiş iflah olmaz adamlara kim olduğunu, karşılarında ileri gelenlerden biri, yüksek dünyanın kültürlü bir üyesi, seçilmiş bir halk önderi olduğunu gösterme fırsatı doğduğu için sesi küçümsemeyle övünme arasıydı. Sadece sandık mı? İstemediğin kadar çok sandık var. Büyük dolaplar, dolap bavullar. Bunların içinde en zengin paşanın bile düşünde göremeyeceği kadar çok kadın giysisi asılı. Hepsi değişik. Çünkü o her gün değil, günde üç kez elbise değiştirir. Sabahları pembe ya da gök mavisi bol giysiler giyer. Peçesiz çarşaflara benzeyen elbiseler. Öğle giysileri kısadır, ayaklarını açıkta bırakır. Ayakkabılarını ise günde üç kez değil, altı kez değiştirir. Fakat bütün bunlar akşamları giydiği elbiselerle karşılaştırıldığında hiç kalır. Uzun saçlı Oskanya'nın şiir yeteneğinin kendi coşkun hüznü içinde yolunu yitirdiği bu ayrıntıları esneyerek dinlemişti. Giysilerden bana ne? Oradaki yiyecek stoklarını bilmek istiyorum. Oskanyan başını geriye attı. Karma karışık sakalıyla dik saçları birleştiği için iyice küçülüp sararmış yüzü dikkatle bakıyordu. Size hepsini söyleyebilirim, hiç kimse benden iyi bilemez bunu. Çünkü aşağıda köşkte bunlar seçilip paketlenirken yardım etmem için hanım beni çağırmıştı. Madeni kutular içinde bir sürü sardalya balığı, tatlı ekmek, hamur işleri, çikolata, testiler dolusu şarap, Amerikan malı tütsülenmiş et, sonra kovalar dolusu irbik ve yulaf. Oskanyan yulaf sözcüğünde durdu. Aniden içini iğrenç bir duygu sarmıştı. Bu sevgisinde düş kırıklığına uğradığından bu yana ele avuca sığmaz biçimde ısrarla yaptığı alçaklıkların bilincine vardığı ender anlardan biriydi. Dar alnı terlemeye başlamıştı. Ürküntüyle yere diz çöktü. Son verelim, son verelim. Sarkis Kilikya'nın yanıtı kısa ve son derece aksiydi. Vereceğiz, yarın akşam. Bu ruhsuz sözcükler kısa boylu öğretmenin ellerinin buza kesmesine yol açmıştı. Kilikyan amacını dört kayıtsız sözcükle anlattığında da kesinlikle ısınmadılar. Yuvarlak gözleri Rus'un yüzünde donup kalmıştı adeta. Sanki Güney Kalesi'nde çoktandır örgütlenen bu şeyi sadece kulaklarıyla algılamakla yetinmek istemiyordu. Sarkis Kilikyan asker kaçakları bir de etki altına aldıkları bazı kişiler damlacıktan bıkmışlar, yarın sabahın ilk saatlerinde kaçacaklardı. Alçakça bir ihanet. Belki de bunu içinde biraz hisseden sadece Kilikyan'dı. Aylardan beri yaşadıkları kurt hayatı vicdan azabınca beslenen idealizmi tüketmişti. Musa Dağı'nın sınırları içindeki bölgeyi bağlılık içinde dayanmakla yükümlü oldukları ağır bir savaş kampı olarak değil, kirasını neredeyse 40 günlük askerlik hizmetiyle ödedikleri bir barınak olarak görüyorlardı. Şimdi açlık Güney Kalesi'ne günlerden bu yana iğrenç kemik yığınının dışında hiçbir şey verilmemişti, bir anlamda anlaşmayı ortadan kaldırıyordu. Türklerin eline geçmek için mi açlık çekeceklerdi? Yedi köyün halkından onlara neydi? İçlerinden pek azı buralıydı. Musa Dağ'ın Terhay Kazun'la Gabriel Bagratyan tarafından ele geçirilmesinden önce de ülkenin dağlarında yaşayabilmiş, karınlarını elden geldiğince doyurabilmişlerdi. Hiçbiri 5000 kişinin kaderini paylaşmak niyetinde değildi. Neden paylaşsınlardı? Kendilerini kolayca kurtarabilirlerdi. Onlar açısından yine 40 gün önceki durum söz konusu olacaktı. Orontes'in ötesinde güneyde çıplak dağınık Cebel el Akra, Latakiye'ye kadar uzanıyordu. Cebel el Akra, Musa Dağı gibi su kaynakları ve yeşilliği bol olmayan, çıplak dağınık, yolsuz, dolayısıyla da asker kaçakları için ideal bir barınaktı. Plan basitti. Gece yaklaşık 100 kişi Habeste ve harabelerden geçerek Orontes Ovası'na gireceklerdi. Bütün ordu dağ vadisinde ve kuzey tepelerinde yoğunlaştığı için aşağıda büyük ihtimalle geceleri dağ eteğini ve El Eskel'de Orontes Köprüsü'nü denetleyen birkaç zaptiye devriyesi vardı. Tehlikeli bir direniş beklenmiyordu. Çatışma olsa da olmasa da 100 kişi hiç kuşkusuz dar ovayı hızla geçip güneş doğarken dağa ulaşacaktı. Gizli görüşmeler esnasında bazı dürüst unsurlar kamp yönetimini buradan gitme kararlarından haberdar etmenin mümkün olup olmadığını sormuşlardı. Ama az daha dayak yiyeceklerdi. Böyle aptalca bir açıklamanın sonucu ne olurdu? Bagratyan'da Nurhan Çavuş onları cehenneme kadar yollarlardı. Ama önce silahları kuzey mangalarınca toplanırdı. Buna göre dürüstlük dünyada çoğunlukla olduğu gibi insani olanakların çok dışındaydı. Bunun ötesinde radikal kanat muazzam bir grup oluştururken daha iyi unsurlar çok azdı. Cani asker kaçakları sessizce ortadan kaybolmakla yetinmek niyetinde değillerdi. Planladıkları girişimin kendileri açısından akla uygun nedenleri vardı. Önce cephane sorunu önemliydi. Vahşi bir yaşantı süren, çalıp çırpmayla yaşayan çetenin yaşamı ve geleceği buna bağlıydı. Yasak ateşin yanında Bagratyan'a yaklaşıp savaşçı küstahlığıyla cephane isteyen uzun saçlı bu düşünceyle davranmıştı. Nurhan Çavuş cephaneyi çok idareli kullanıyordu. Sadece çatışma beklendiği zamanlar mevzilere getirilen cephane sandıkları burada önderliğin güvendiği biri tarafından son derece titizlenerek dağıtılmaktaydı. Şimdilik asker kaçaklarının elinde her tüfek için yaklaşık 5 kurşun vardı. Olanaksız bir durum. Ne var ki hükümet barakasında cephane sandıkları üst üste yığılmış duruyor, ayrıca kutular dolusu da fişek bulunuyordu. Zira Nurhan'ın imalathanesi sürekli çalışarak sadece boş kovanları doldurmakla kalmamış, aynı zamanda yeni fişekler üretmişti. Asker kaçakları cephane ihtiyaçlarını genel stoktan tamamlamanın reddedilmez bir zorunluluk olduğunu görüyorlardı. Bu amaçla hükümet barakasını ziyaret etmeleri gerekirdi. Ama ne zaman ve nasıl bu henüz belli değildi. Bu arada alınabilecek bir şey olup olmadığını anlamak için de kent çukuruna göz atabilirlerdi. Kaderleri kesinleşmiş olan Damlacık halkının artık gereksinim duymayacağı belli eşyalar Cebel el Akra'da kendilerine gerekecekti. Kent çukurunu düşününce Terhay Kazun gibi bazı sevimsiz kişileri dikkate almalıydılar. Papaz asker kaçaklarına duyduğu kini hiçbir zaman gizlememiş, gerek malzemelerde gerekse de ortaya çıkan her fırsatta kamp yasalarının sertliğini hissettirmişti. Bütün Güney Kalesi 5 gündür oruç tutmaya mahkum edilmişti. Sadece bu kadar da değil. Terhay Kazun şu ya da bu asker kaçağını gerektiğinde falaka cezasına çarptırmaktan çekinmiyordu. Küçük bir hesaplaşma zararlı olmazdı. Bütün bu nedenlerden ötürü kaçış planıyla ikinci bir plan, darbe planı birbirine karışmıştı. Durum en iyi böyle anlatılabilir. Bu canice girişimde Sarkis Kilikyan'ın ne kadar rolü olduğu, Prens Galitzin'e karşı suikaste gerçek payı gibi artık hiçbir zaman saptanamayacaktır. Hala sırt üstü yatıyor, ne Oskanyan'la ne de uzun saçlının tertemiz niyetleriyle ilgili görünüyordu. Eğer bir ölümlü şu an içine bakabilseydi sabırsızlıktan başka bir şey bulamazdı. Başının üstünden hızla geçip giden bulutların sabırsızlığıydı bu. Yüzündeki eriyip tükenmiş o maske altında kaçmak, bir tutsaklıktan ötekine kaçmak özlemi çöreklenmişti. Öğretmen zavallı bacaklarının üstüne kalkalı çok oluyordu. Kabarttığı tavuk göğsüyle o intihar övücüsü en gözü pek suçtan bile çekinmediğini kanıtlamak ister gibiydi. Oysa cesaretini asıl asker kaçaklarının yanından hızla uzaklaşarak kanıtlayabilirdi. Fakat kampı haberdar etmek için yerinden bile kıpırdamadı. Dudağını sivriltmiş ayakta duruyor, başını sallıyordu. Kilikyan'la diğerlerinin bunu bir hayranlık belirtisi olarak algılamaları mümkündü. Öğretmenin beyninde kampı haberdar etme düşüncesi kapana kısılmış bir kuşun kanat çırpması gibiydi. Ama Kilikyan'la ötekilerin kendisini lanet herifler arasında bir lanet herif olarak değil, korkak biri olarak değerlendireceği korkusu engel oluyordu buna. Dudaklarından istemeden belirsiz fakat son derece aşağılık ihanet sözcükleri döküldü. Ter Haykos'un öğleden sonra olağanüstü ayin yapma kararı aldı. Fakat mangalar mevzilerde kalacak. Bu arada asker kaçaklarına bulaşık ve dalkavukça göz kırpmıştı. Bakışlarında artık itici gururunun içindeki o tuhaf adam bile değil, sadece hastalıklı bir korkaklık yaşıyordu. Çete üyelerinden biri Oskanya'nın kendi kendisini aşağılamasına gereken yanıtı verdi. ''Ağzını tutman için öğretmen, bugün ve yarın buradan bir yere ayrılmayacaksın.'' Asker kaçakları hükümet komiserini önlerine katmış ite kaka götürüyorlardı. Aslında buna hiç gerek yoktu çünkü gönüllü tutsak olarak kaçmayı hiç düşünmeden yürüyordu. Adamlar gözlerini bir an bile üstünden ayırmıyorlardı. Gözcü noktalarından birine oturmuş kara kara düşünerek Antakya'dan Süveydiye'ye giden dar yol şeridine bakıyordu. Korkuyla dolu yüreğinde Gabriel, Juliet ve Terhay Kazun'a duyduğu nefret alevi aniden azalmıştı. Şu an Türklerin saldırmasından başka bir şey istemiyordu. Ama onların da açık taşlık bayırda bir kez daha kan dökmeyi düşünmedikleri anlaşılmaktaydı. Orontes Ovası'ndaki yol üzerinde barışçıl bir hareketlilik vardı. Ortalıkta ne bir asker ne de zaptiye birliği görülüyordu. Öküz arabaları, yük eşekleri hatta birkaç deve sanki Musa Dağı'da artık tek bir Ermeni yaşamıyormuş gibi Süveydiye pazarına doğru yol almaktaydı. Bu arada Cedidiye'de tepenin eteklerinde aniden bir toz bulutu yükseldi. Küçük boz renkli bir askeri otomobildi bu. Ve nihayet Musa Dağı'da 40. gün. Eylül'ün 8'i, tam açlığın ise 3. günüydü. Kadınlar bugün tadı berbat bir şeyler kaynatabilmek için boşu boşuna yeşillik aramaktan vazgeçmişlerdi. Nasılsa tertemiz kaynak suyu aynı işlevi görüyordu. Kalın yeşil bir kamış ya da soyulmuş bir kökü kemirerek de dişlerini meşgul edebilirlerdi. Hala ayakta durabilen herkes, yaşlı erkekler, anneler, kızlar, çocuklar pınar kenarlarına yerleşmişlerdi. Ölü gibi solgun yüzlerin suya eğilmesi ve avuçlarına su doldurup susamış olmamalarına rağmen sanki son derece önemli bir görevi yerine getirirmişçesine içmeleri çok garip bir tabloydu. Toprağın içinden gelen bu beslenme kaynaklarının yağmursuz geçen bunca haftadan, üstelik binlerce insanın kullanımından sonra hala tükenmemiş olması yeterince şaşırtıcıydı. Artık insanlar kendilerini bu kaynaklara kadar sürükleyip kova ve testilerle evlere taşımadan yaşamı el ve ağızlarıyla yakalıyorlardı. Ama aç insanların orucun 3. gününde kendilerini önceki günlerden daha iyi hissettikleri inkar edilemez. Bağırsak krampları, diyaframda hissedilen baskı hafifliğe dönüşmüştü. Bazıları derin soluk alarak yatıyor, havada donup kalmış kendi bendiklerini gözenekli bir alçı gibi hissediyorlardı. Başkaları ise mutlulukla hayal kurmaktaydılar. Sanki vücutları kanatlanmıştı, isteseler ilk mutlu uçma denemesini hemen gerçekleştirebilirlerdi. Uygunsuz bir keyif içinde eski yaşamlarından öyküler anlatanlar da az değildi. Evlerine, işlerine ilişkin boş anılardı bunlar. Arılar ve ipek böcekleri, asma çubukları ve ağaçlar üzerine gülüyorlardı. Fakat hepsinin üzerine yumuşacık bir yavaşlık tülü örtülmüştü. Küçük çocuklar uyuyor, daha büyükleri gürültü yapmıyordu. Gençlik birliği bile görevde olmadığı zamanlar ürkütücü bir hareketsizlik içindeydi. Öğleye kadar 3 yaşlıyla bir bebek ölmüştü. Anneler zavallı yaratıkları iyice soğuyup kas katı kesilesiye kadar boş göğüslerine sıkıca bastırarak kucaklarında tutuyorlardı. Son günlerin değişken rüzgarı bugün nihayet karar kılmıştı. Kısa darbeler halinde güneydoğudan esmekteydi. Yerleştikleri yer rüzgarın sarındığı kum örtüsünden korunacak kadar çukurda değildi. Rüzgar hala damlacığın bağrını kaplayan devasa kor yığınlarını yeniden alevlendirmek istermiş gibi esiyordu sık sık. Aniden katil bir bozkır sıcağının saldırısına uğramışlardı. Sıcak boğuyordu. Meşe ağaçlarının yaprakları çoktan kurumuş, çalı ve pıtrakların her zaman sert ve yeşil yaprakları bile kırışmış eller gibi büzülmüştü. Oysa insanlar o hoş uyuşukluk içinde havadan pek etkilenmiyorlardı. Sahil tozunun kristal sertliğindeki tanelerinin ağız boşluğu, damak, dil ve boğazların iltihaplanmasına yol açtığını fark etmemişlerdi. Kamp halkına karşılık mevzilerdeki adamlar hala yaşam ve hareket gücüne sahiplerdi. Oysa onlar da açtı. Paylarına düşen etle Bagratya'nın dağıttırdığı konserveler açlıklarını biraz olsun bastırmaya yetmemişti. Fakat bu yoksunluk direnişçileri tuhaf biçimde heyecanlandırıyor, savaşmaya, her şeyin bir an önce sonuçlanmasına yönelik sarhoş edici bir beklenti yaratıyordu. Yeni düzenleme Gabriel Bagratyan'a halkın damlacığı terk etme kararı alıp almamasıyla ilgilenmeden gece baskınını hazırlama olanağını verdiği için iyi olmuştu. Adamlarından emindi, planladığı darbeyi bu gece indirmek niyetindeydi. Baskın en ince ayrıntısına kadar örgütlenmiş, hiçbir şey unutulmamıştı. Her adım, her dakika hesaplanıp gerektiği gibi düzenlenmişti. Gabriel'in teorik olana eğilimi hiçbir şeyi şansa bırakmıyor, durmadan yeni itiraz noktaları keşfedip durmadan bir olana ötekiyle karşılaştırıyordu. Baskın grubunun geri çekilmesi kılı kırk yaran titiz bir sistemle komitacılar tarafından sağlanacak, komitacılar yerlerine hareket başlamadan 3 saat önce yerleşeceklerdi. Ancak bununla da yetinilmemişti. Gabriel Bagratyan Osmanlı'yı kuzey tepelerinde sahte saldırılar ve ateş baskınlarıyla huzursuz ederek vadiden mümkün olduğunca çok asker çekmelerini sağlamak kararındaydı. Osmanlı hiç beklemediği anda taktik isteklerine uygun davranıyordu. Hazırlıklarından 24 saat içinde her şeyin sonuçlanması gerektiğini anlamak zor değildi. Geçidin öte tarafındaki tepelerde, mevzilerde yaşanan saldırı öncesi durum hüküm sürüyordu. Ermeni oğulları karşıda ağaç ve çalılıklar arasında, omuzlarında kalın yapraksız ağaç kütükleri taşıyıp tepe yamaçlarında gürültüyle yere bırakan, korkarak kararsız adımlarla ilerleyen piyade safları görmüşlerdi. Taşıdıkları çıplak büyük kütükler avcı hattı sürünerek saldırıya geçtiğinde kuşkusuz siper olarak hizmet edecekti. Bagratyan'la Nurhan Çavuş en öndeki siperlerde tek tek bütün adamları dolaşıp nişancıların doğru mesafeye ayarlanıp ayarlanmadığını denetliyorlar, karşı taraftan askerlerden biri ağaçlar arasında fazlaca ilerlemeyi göze aldığında ise tek tük ateş emri veriyorlardı. Bu yolla öğleye kadar bazı düşman askerleri öldürmüştü. Her öldürücü kurşuna karşılık karşıdan her defasında vahşi düzensiz ateş yanıtı geliyor, kurşunlar direnişçilerin başı üzerinden geçiyor ya da siperlerin taş yığınları içinde sıkışıp kalıyordu. Savaşçılar yeni siperlerinin sadece topçu ateşiyle tahrip edilebilecek kadar güçlü olduğunu gururla görmüşlerdi. Fakat Osmanlı'nın elinde top olup olmadığı konusunda hala bir belirti yoktu. Açlığın tuhaf sarhoşluğu Ermeni oğulları arasında azgınlık patlamalarına yol açmaktaydı. Her çareye başvurarak Osmanlı'yı tahrik etmek istiyor, siperlerden çıkıp üzerlerinde dans ediyorlardı. İleriye engelli alana kadar gitmeyi göze alanlar bile vardı. Nurhan Çavuş'la öteki komutanlar kudurmuş direnişçilerin tehlikeli çılgınlıklar yapmalarını engellemek için epeyce uğraşıyorlardı. Ama Osmanlı bir türlü provokasyona gelmiyordu. Açlıktan yarı ölmüş ya da tükenmiş oldukları söylenenlerin sergiledikleri canlı azgınlıklardan çok etkilenmişlerdi. Kayalık bölgeye mevzilenmiş mangalardan bir kısmı kendi inisiyatifleriyle bir Osmanlı devriyesini yere serince hükümet birliklerinin gözünde bu lanetlenmiş ırkla tuhaf bir şeyler olduğu bir kez daha kanıtlanmıştı. Terhaykaz'un direnişçileri öğle saatlerinde ziyaret etmiş ve Gabriel Bagratyan'ın mangalar bugün ayine katılmayacaklarından onlara şimdi dua okuması yönündeki isteğini yerine getirmişti. Ayrıca komutan halk oylamasına savaşçıların katılmasının gereksiz olduğunu, çünkü Nurhan Çavuş kanalıyla her yerde her zaman kendisiyle birlikte davranacaklarını açıkladıklarını bildirmişti. Terhaykaz'un eylem coşkusuyla alev alev yanan Gabriel'e hayranlıkla baktı. Daha birkaç gün önce adamın ruhunun oğlunun işkence edilerek öldürülmesinin üstesinden gelecek kadar güçlü olmadığına inanıyordu. Fakat kent çukuruna dönerken Gabriel'in ruhunun kendisinden başka hiçbir şeyin üstesinden gelemediğini biliyordu. Bu da belki güçlü olmak zorunda kaldığı birkaç saat içindi. Ali Rıza Bey Osmanlı ordusunun en genç tuğ generallerindendi. 40 yaşında bile değildi henüz. Libya ve Balkan Savaşı'nda cephe subayı olarak dikkat çekmiş, şimdi ise Cemal'in en yakın kurmaylarından biri olmuştu. Oysa hem fizik hem ruh olarak şefinden, Suriye'nin pitoresk diktatörü Cemal'den çok farklıydı. Bir anlamda en modern ve en batı yanlısı asker tipini temsil ediyordu. Şu anda Bagratyan Köşkü'nün selamlığında çevresindeki süklüm püklüm ve cansız subay grubu kendisini izlerken küçük adımlarla bir aşağı bir yukarı yürümesi görülmeye değerdi. Genç general yönetmeliğe uygun duruşta kendisiyle konuşmasını bekleyen kolu hala askıda yüzbaşı çok farklıydı. Sigara lekesi parmakları ve cansız yüz ifadesiyle binbaşı Ali Rıza Bey ile kıyaslandığında binbaşı da puslu hatta kirli denebilecek bir şeyler vardı. General şu anda subayların ürettiği yoğun sigara dumanından kurtulmak için salonun penceresini sıkıntıyla itti. Sigara içki içmiyor, ne kadınlara ne erkeklere eğilim duyuyordu. Söylentiye göre midesi hasta olduğu için sadece çiğ keçi sütüyle beslenmekteydi. Kısaca Ali Rıza Bey tam bir savaş çilekeşiydi. Bu arada içeriye giren onbaşı generale bir kağıt uzattı. Kağıda göz atan generalin ince solgun dudakları gerilmişti. ''Kuzeyde Ermenilerin saldırısına uğrayıp kayıp vermişiz. Bölük komutanından bunun hesabını soracağım. Beyler hepiniz şunu kavramalısınız. Ekselanslarına hareket boyunca tek kayıp bile vermeyeceğimize söz verdim. Bir suçlular kampını tasfiye edeceğiz. Bunun dışında her şey sonu kestirilemez bir rezalet olacaktır. Bu noktaya gelmesi bile kepazelik.'' Bakışları yaverini aradı. ''İki bataryadan hala haber yok mu?'' Yaver kısaca hayır cevabını verdi. İki günden bu yana Halep'e indirilen iki dağ topunun gelmesini sabırsızlıkla bekliyorlardı. Fakat nakil Antakya üzerinden değil, Beylan ve dağlık arazi üzerinden yapıldığı için bu kadar gecikmiş, o nedenle General Anadar Bey bugünden yarına ertelemek zorunda kalmıştı. Genç subaylardan birinin önünde durdu. ''Bölüklerde ne kadar telefon teli var?'' Subay bembeyaz kesilmiş, belirsiz bir şeyler kekelemeye başlamıştı. Ne var ki Ali Rıza Bey kulak bile asmadı. ''Beni ilgilendirmez. Akşama doğru güneş batımından tam bir saat önce burada evde dağın hem kuzeyi hem güneyiyle iletişimi sağlayacak telefon hattı kurulmasıyla sizi görevlendiriyorum. Bunu nasıl yapacağınız size kalmış. Yarınki hareket üzerine yüzbaşıdan telefonla rapor isteyeceğim. Şimdi gidebilirsiniz.'' Bölüklerin elinde ne kadar telefon teli olduğunu bilmeyen ve kendisine verilen görevin gerçekleşemezliğine inanan talihsiz subay kendisini umutsuzca dışarıya atmıştı. General sesini sertçe yükseltti. ''Yüzbaşı, buyurun.'' Yaralı yüzbaşı kendisini toparladı. İki adam yalnız olabilecekleri bir odaya girdiler. Ali Rıza yüzbaşının yaralı koluna kaçamak bir bakış fırlattı. ''Yüzbaşı, bugün size ağır yenilginizi düzeltmek için fırsat veriyorum. Fakat bu hiç kayıp vermediğiniz koşullarda geçerli olacaktır. Bana yaralanan her asker için hesap vereceksiniz. Bu emre uymanızı rica ediyorum. Asker kaçakları meselesi iyice açıklık kazandı mı?'' Yüzbaşı yaralı koluyla verilen görevden daha fazlasını yaptığını anlatmak ister gibi ısrarlı bir işaret yapmıştı. ''Dün generalim, Habeşte üzerindeki kanat mevzilerin çok yakınına kadar bizzat gittim. Bomboştu. Çete siperlerde değil artık. Güneş batmadan bir saat önceydi.'' ''İyi. Peki dört bölüğünüz?''
''Gece yapılan gizli yürüyüş tamamen başarıldı sanırım. Tek bir fener bile yakılmadı. Birlikler dün gün boyunca Habeşte'den kıpırdamadılar. Şu an kayalıkların altında tamamen gizli bir yere yerleşmiş durumdalar. Üç makineli tüfek de öyle.''
''Akşama telefona bizzat siz geleceksiniz. Tepeyi ele geçirdikten sonra daha ileriye gitmenizi istemiyorum.'' Böylece konuşma bitmiş, Ali Rıza Bey sırtını dönmüştü bile. Fakat yüzbaşının sesiyle durakladı. ''İzninizle bir şey arz etmek istiyorum. Şöyle bir mesele var. Asker kaçakları öğrendim ki Ermeni değiller. Bunun dışında eskiden Ermeni olan, şimdi artık hak dinini kabul etmiş doktor hekim yanadında biri. Bu adam mevzileri kendiliklerinden boşaltan kişilerle konuşmaya hazır. Belki bazı tavizler gerektirebilecek ama işin kansız sonuçlanması da garanti altına alınmış olur.'' Buraya kadar sessizce dinleyen general yüzbaşının sözünü aniden kesti. ''Olanaksız yüzbaşı, arkamızdan Ermeni şeytanlarıyla ancak bir Ermeni haini sayesinde başa çıkabildiğimizi söylemelerine izin veremeyiz. Düşman basının ekselansları ve 4. orduyu hedef alacak alaylarını düşünün bir kez.'' Koridorun taş döşemesini döven ağır adımlar duyulmuştu. İri gevşek vücuduyla kaymakam arkasında çilli müdür olduğu halde odaya girip kayıtsızca elini fesine götürdü. ''Nihayet beyler, bataryalarınız general bir saat içinde Sanderan'da olacak. Sizde işler bizdekinden daha kötü yürüyor.'' Ali Rıza Bey'in aydınlık, çilekeş asker yüzü kötü salgılarla başı dertli olan şişman kaymakamı öfkelendirmişti. Askerleri kızdırmaya karar verdi. Elini kapı tokmağına atmış tam kapıdan çıkarken büyüklenerek bir kez daha döndü. ''Umarım ordumuz beni 4. kez düş kırıklığına uğratmaz.''